Ayrım 18. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 156. Tren göründüğünde uzaktan kulağına çarpan bir ses yerden bavulu kaldırmasını söyledi. Ses yaklaştıkça gökyüzü iyice mavileşiyor, güneş daha da büyüyordu. Deniz eski yerine geldiğinde tren düdük çalarak perona girdi. Tam önünde durduğunda ortalığı ağır kömür kokusuyla koyu bir duman kapladı. İnsanlar vagon basamaklarına yığılıp itiş kakış ilerlemeye çalışıyordu. Oturduğu bankta gözlerini kırpmadan onları izledi. Tender kapakları açılıp vinçle kömür takviyesi yapılırken yolcular yerlerini almış, uğurlayanlar da rayların kenarında sıralanmıştı. Camlardan kollar sarkıyor, veda sözcükleri havada uçuşuyordu. Gözlerini hızla vagon pencerelerinde dolaştırdı. Oralarda bir yerde olmalıydı. İnsanların arasında kendine bir yer açmış, vagonların dibinde bekleşenlere bakıyor olmalıydı. Sonunda onu gördü. Bal köpüğü saçlarının arasına gömülmüş, ufak bir güneşi andıran yüzünü cama yapıştırmıştı. Onu seyrederken gözlerinden akan yaşları gözlüğünün arkasında daha fazla saklayamadı. Islanan yanaklarını kurularken "Seni nasıl unutabilmişim?" diye fısıldadı. Işıl ışıl parlayan gözlerini, coşkunu, heyecanını, o pırıl pırıl kalbini nasıl unutmuşum? Beni affet ne olur. Seni çok erken büyütmüşüm, çok erken. Tren istim üstündeydi. Gülçin kompartımandan çıkmıştı. Pencerelere yığılan insanların arasından kendine bir yer açmış, dışarı bakıyordu. Annesi üstündekileri çıkarmasına izin vermemişti. Ne yapar eder yine batırırsın diyerek Erzurum'a vardıklarında değiştireceğini söylemişti. Ülker halanın karşısına böyle kirpas içinde çıkmak istemezdi ama annesine karşı çıkacak yüzü de yoktu. Can sıkıntısıyla dışarı bakarken az ötede bankta oturan kadını görünce halasını da üstünü başını da unutuverdi. Kadın bu sıcakta başına bere takmış, boynuna da atkı sarmıştı. Elleri de eldivenliydi. Yakası kürklü, kabarık, kısa bir manto giymişti. Şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açıldı. Cizmeleri çok güzeldi, çok güzel. Büyüyünce aynısından alacak. Mendiliyle gözlerini siliyordu. Bu sıcakta niçin bu kadar kalın giyinmişti? Neden ona bakıp bakıp gülüyordu? Daha önce bu kadını hiç görmedi ki, onu tanımıyor. Belki de annesi tanıyordur. İnsanların arasından yol açıp hızla kompartımana daldı. Anne çabuk gel, sana birini göstereceğim. Birsen Hanım karşısında oturan çifte bakıp aralarındaki çocuğu başıyla işaret ederek "Sizin kız da böyle mi?" diye sordu. "Bizimki yerinde bir dakika duramaz." Kadınla adam Gülçin'e bakarak sessizce gülümsediler. "Hadi anne çabuk ol, tren gidecek." Annesinin koluna yapışmış çekiştiriyordu. "Bağırıp durma öyle, kimi göstereceksin?" "Dışarıda oturuyor, bana bakıp bakıp gülüyor. Çok garip giyinmiş, hadi ama gelsene." Birsen Hanım la havle çekerek yerinden kalkıp koridora çıktı. Müsaade isteyerek pencereye yaklaştı, dışarı bakarken "Hani nerede?" diye sordu. "İşte bak, orada oturuyor, bizim oturduğumuz yerde. Kucağında bir torba var, bize bakıyor, gördün mü? Onu tanıyor musun anne? Niye öyle giyinmiş, bu sıcakta terlemiyor mu? Ne güzel çizmeleri var değil mi?" Birsen Hanım gözleriyle peronu tekrar hızla tarayıp Gülçin'e döndü. "Çek elini ya, ateşim yok benim. Bana bak Gülçin, senin endazen iyice kaydı. O bankta kimse yok. Görmüyor musun, bomboş. Asıl sen görmüyorsun. Bak, ayağa kalktı, bize doğru geliyor. Trene biniyor, gördün mü? O da Erzurum'a gidiyor. Rabbim sen bana sabır ver. Geç içeri çabuk, bir daha da gözümün önünden ayrılma." Birsen Hanım Gülçin'i yanına oturttuktan sonra karşısındakilere "Bu hep böyledir, hayal dünyasında yaşıyor, görmediği şeyleri görüyormuş gibi uydurur. Ne yapacağım ben bu kızı, şaşırdım kaldım" dedi. Lokomotifin tekerlekleri çelik raylarda yavaşça dönerek hız kazanmaya başlamıştı. Keskin düdük sesiyle parçalanan zaman parlak Temmuz sabahıyla Şubat ayazının arasında asılı kaldığında garın büyük saati 7.45'i gösteriyordu. Gülçin bu yolculuk boyunca perişan olmuştu. Her tünele girişlerinde vagonları basan kömürlü duman midesini ağzına getirmiş, kusmaktan baygın düşmüştü. Erzurum'a nasıl varmışlar, büyük halanın evine nasıl gelmişlerdi, hiç mi hiç hatırlamıyor. Zehirli dumanın kokusu yerini peynirli kuymağın, su böreğinin, lalanganın erimiş tereyağı kokusuna bıraktığında bu zorlu yolculuğu da unutup gitmişti. Bir aydan fazla kalmışlardı. Erzurum'a doğru hızla yol alan trende cam kenarında oturuyordu. Hızla değişen manzaraya bakarken o geziye dair anıları da tıpkı bu manzara gibi gözünün önünden akıp gidiyordu. Bazıları hafızasında çok berraktı. Alçak duvarı oldukça enli balkon bunlardan biriydi. Hemen önünde hamama ait kocaman bir kubbe vardı. Elini uzattığında dokunacak kadar yakın bu kubbenin küçük camlarının ardında ışık yanıyordu. İçeri baktığında ta aşağıda göbek taşını, kurnaları, peştemala sarılmış ortalıkta gezinen adamları görmüştü. Her şey çok derin, ışıklı bir çukurun içinde ve küçüktü. Çok tuhafına gitmişti ama ilerleyen günlerde bu çeşit tuhaflıklara alışacaktı. Bir gün Ülkeral'a, "Bil bakalım Gülçin, şu anda nerede yürüyoruz?" diye sormuştu. Sokakta. Bir evin damında yürüdüğünü öğrenince de çok şaşırmıştı. Sokaklarda iç içe geçmiş, alt alta, üst üste olan evleri bölük pörçük hatırlasa da ot bürümüş damları unutmadı. Komşu gezmesine gittiklerinde duvarı kapısı olmayan bir bahçeye girer gibi bu damlara çıkıyor, semaverlerde kıtlama çay içiyorlardı. Sırf şeker yemek için bardak bardak içerdi. Yan yana sıralanmış kuyumcuların önünden geçerken vitrinlerdeki altınların ışıltısını da hatırlıyor. Ülker hala ucunda oltu taşı takılı bir kolye almıştı ona. Erzurum hatırası sana uğur getirsin diyerek boynuna takmıştı. Geniş caddeler de kalmıştı aklında. Çay bahçeleri, askerler, her yer asker doluydu. Kulağında halasının yarım yamalak sözleri dolaştı. Büyük bir ordu, sınır, savaşlar, kapılar. Bir günde üniversiteye gitmişlerdi. Uzaktan gördüğü tek katlı bir binaydı. Güneş ışığının karşıdan vurduğu geniş bir düzlükte, seyrek ağaçların arasında. Ülker halanın arkadaşlarıyla tanışması ise hayli silik bir hayal. Hasan Kale'ye piknik yapmaya gittiklerini, elinde kalan o tek fotoğraf da olmasa belki hiç hatırlamayacaktı. Yüzünün silinmeye başladığı fotoğraf. Karpuz yerken poz vermiş. Kartın arkasındaki de Ülker Hala'nın el yazısı olmalı. Hasan Kale 66. Anı zincirinin son halkasında da o evin salonu yer alıyordu. Tabanı halılarla kaplı ferah bir salondu. İki duvarı da boydan boya kitaplıktı. Ülker Hala bir kucak dolusu kitabı önüne sermiş. "Önce bundan başlayacaksın." diyerek birini eline tutuşturmuştu. Kapaktaki yazıyı okuyunca "Pardayan ne demek?" diye sorduğunu hatırlıyor. "O bir şövalye, bayılacaksın Gülçin, elinden düşürmeyeceksin." Halası rahatça okuyabilsin diye kapıyı üstüne kapatıp çıkmıştı. Halının üstüne yüzü koyun uzanıp okumaya başladığında şövalyenin dünyasına girmiş, o salondan sanki bir daha hiç çıkmamıştı. Erzurum'a dair hafızasında kalan da bu son görüntüydü zaten. Dönüş yolculuğunu bile hatırlamıyor. Soluk soluğa okumuş, maceradan maceraya atlamıştı. İyi kalpli insanların kazanması, kötülerin bir an önce yakalanıp cezalandırılması için yanıp tutuştuğunu hatırlıyor. Anlamadığı kelimelerin üstünde durmadan sayfaları hızla geçiyordu. Ta ki o kelimeyle karşılaşıp da aklı karışıncaya kadar. Onun bildiği kundağa bebekler sarılırdı. Sevimli mi sevimli, pembe yanaklı, canlı oyuncaklara benzeyen minicik bebekler kundaklanırdı. Oysa bu kelime geçtiğinde yangınlar çıkıyor, çok kötü şeyler oluyordu. Suçsuz insanların canı yanıyor, acı çekiyorlardı. Bu sefer anlamadan geçememiş. "Kundaklamak ne demek?" diye Ülker Hala'ya sormuştu. Cevabı öğrendiğinde saflıkla kötülüğün iç içe geçmesinde bir mahsur olmadığını da o vakit sezinlemişti. Erzurum'da karşısına çıkan Pardayan, o salonda kötülere, korkaklara, alçaklara, hainlere karşı kıyasıya savaşırken bu kentle birlikte kalbindeki yerini de almıştı. Bir kent küçük bir çocuğun kalbine düşmeye görsün. Tıpkı şövalye gibi ilelebet masumdu artık. İlelebet masum ve sonsuza kadar sürecek olan büyülü bir masal. Eski Erzurum evlerini gezerken böyle bir masalın içindeydi işte. Daha doğrusu masal masal içindeydi. Trenden inip gardan çıktığında otele gitmek üzere taksiye binmeden önce bir sigara yakmıştı. Hava çok soğuktu. Her taraf bembeyazdı, yerler buz kesmişti. Yanlış bir mevsimde geldiğini düşünmüyordu. Hafızasında kalan Temmuz Erzurum'unu aramayacaktı çünkü. Bulmak istediği sadece bir evdi. Hamam kubbesine yapışmış balkonu, ferah salonu bir kere daha görebilmek için buradaydı. O kubbenin altında ışıklı bir masal, salonda küçük bir kız bırakmıştı. Kahvaltı yaptıktan sonra Hancıoğlu hamamını aramak üzere otelden çıkmıştı. Sırf bu adı öğrenebilmek için uzun yıllardan sonra Ülker halanın telefonuna ulaşmayı başarmış, sesini işittiğinde de hiçbir duyguya kapılmamıştı. "Sizden sonra biz de çok kalmadık Erzurum'da," demişti. İki katı hamama ait olan dört katlı bir apartmandı. Dördüncü katında oturuyorduk. Siz de oraya gelmiştiniz. Apartmanın adı da hamamınkiyle aynıydı. Hala duruyor mu bilmem. Merak ettiği onca şey olmasına rağmen tekini bile soramamıştı. Telefonunu kapattıktan sonra Ülker halanın da benzer davranıp hiçbir şey sormadığını fark etmişti. Zaman her ikisine de adil davranmış, duyguları karşılıklı silmişti. Buz tutmuş yollarda kayıp düşmemek için küçük adımlarla yürüyordu. Eğri büğrü sokakların birinden girip öbüründen çıkıyordu. Hancıoğlu hamamını kime sorsa dudak kıvırmış, bilmediğini söylemişti. Kullanılmayan hamamları tarif ediyorlar, oradan oraya gönderiyorlardı. Sonunda daracık bir sokakta kendini bulduğunda soğuktan donmuş, bacaklarını kasarak yürümekten yorgun düşmüştü. Sokağın ters U şeklinde üstü açık büyük bir avlu ile kesiştiği köşe başına gelince durmuştu. Oldukça tuhaf bir yerdi. Avlunun üç bir yanı eski tuğlalı, kalın kesme taş duvarlı, iki katlı evlerle çevrilmişti. Üst katlar dört bir yanı açık olan derme çatma kirişlerden ibaret iskelet görünümündeydi. Bu kirişlerin üstüne saçaklarından bacak boyunda buzların sarktığı damlar çekilmiş, bu damlara tahta merdivenler uzatılmıştı. Geniş taş çıkmalarda büyük tahta tekerlekler sıralıydı. Kamış sepetler, el arabaları, demir işlemeli karyola başlıkları, genişleyenler, insan boyunda küpler, kazmalar, kürekler, kara kazanlar, yerde yığılmış karın üstüne öylesine atılmış gibi duruyordu. Eski kapıların önündeki merdivenler, taş basamaklarını tarihin ayakları gibi avluya uzatmışlardı. Eski tuğlaları aralayan pencereler de zamanın gözleri gibi aynı avluya bakıyorlardı. Yavru kurt köpeğinden başka görünürde tek bir canlı yoktu. Ortalık çok sessizdi. En baştaki evin önünde durduğunda tahta levhanın üstündeki yazı gözüne çarpmıştı. Eski Erzurum evleri. Bu evlere dair az buçuk bir şeyler biliyordu. En azından bir fincan kahve içip dinlenebileceğini düşünmüştü. Bu küçük moladan sonra aramaya devam edebilirdi. Bu kararla eve ait ön avludan geçerek içeri girdiğinde genç bir kız onu karşılamış, ayağına galoş vermişti. Çift camekânlı kapıyı açıp sofaya adım attığında da gözlerine inanamamıştı. Çoğunu daha önce görmediği envai çeşit rengarenk nesnelerin tavanlardan sarktığı, duvarlara yerleştirildiği, yerlere serpiştirildiği, sofada dikilip kaldığında kendini harikalar diyarındaki Alice gibi hissetmişti. Dar bir koridoru andıran, üstü kapalı iç avlularla birbirine geçmiş, yedi tane evin ilkine ait sofada durmuş, duvarlara dizili anahtarlara bakıyordu. Çeşit çeşit, boy boy, yüzlerce anahtar. "Önce kahve mi içmek istersiniz, gezmek mi?" "Gezmek isterim. O halde böyle buyurun. Evlerin sofaları geçit mekanı olarak düzenlenmiştir. Dosdoğru ilerleyin. En son eve vardığınızda geldiğiniz yoldan geri döneceksiniz." Kız gözden kaybolduğunda gözüne kestirdiği bir anahtarı duvarda asılı olduğu çividen çıkarmıştı. Siyah demirden yapılma bu uzun ağır anahtarı avucuna alıp öylesine parmakları üstünde dolaştırırken olan olmuş cin şişeden çıkmıştı. Yaklaşık 300 yıl öncesine doğru yola alan başka bir trende bulmuştu kendini. Ne Hancıoğlu hamamı kalmıştı aklında, ne Temmuz'un ne de Şubat'ın Erzurum'u. Yüzyılların tozuna bulanmış taşlarına eski zaman kokusunu sindiği uzun bir tünele girmişti. Hatıllarla bağlanmış örme taş duvarların arasından el oyması kırk bacaklı örümcek motifleriyle işli, çıralı çam tavanların altından ağır ağır yol alıyordu. Her oda bir zamanlar tanık olduğu eski hayatları kendine özgü nesnelerin işaret diliyle tane tane anlatmaya başlamıştı. "Tandır odasıyım ben. Tepemdeki piramit gibi yükselen kırlangıç örtü sadece bana mahsustur. Geçmeli ahşap kirişlerim tek çivi kullanılmadan elle yapılmıştır. Kırlangıç çatımın üstüne söğüt dalları döşenip toprak serpilir. Kuruluğu da rutubeti de alırım. Kırlangıç pencerenin ipi çekildiğinde güneş ışığı kilimlerin üstüne düşer, namaz vakitlerini gösteririm. Ekmek teknemde poğaçalar yoğrulur, güveçler hazırlanır, tandırıma sırasıyla salınır. Ekmek tahtamda aş bölüşülür. Döşeklerimde yeri gelir oturulur, yeri gelir yatılır. Evin kalbiyim ben. Benim adım Seki. Tahta basamaklarımla, tahta korkuluklarımla salonlarda ahşap balkonlara benzerim. Misafir yatsın diye ahşap döşememe şilteler atılır, yorganlar serilir. Ev sahibim aşağıda yatar. Misafirine yataklık yapan döşemem onun başına da dam olur. Başımın üstünde yerim var deyişi bendendir. Taş çeşmeyim ben, sofalarda dururum. Musluğumdan su akmaz. Dışarıdaki dungar çeşmelerden kurunuma su doldurulur, üstü tahtalarla örtülür. Hane halkı içsin, aş pişsin diye. Evin en büyük şerbetliği benim. Aslım ceviz ağacıdır. Yerim büyük salondur. Misafir elinde seccade aranıp durmasın, zahmet çekmesin diye kıbleyi gösteririm. Nakışlı gümüş ibriklerimde türlü çeşit şerbet saklarım. Hicaz mevsimi zemzemle dolar. Gülaptanlarımdan gül suyu serperim. Benim adım Tırhız. Yazlık kapıyım. Kışın kapanırım. Üstümde zincir halkalı zırhayla demir tokmak yan yana asılı durur. Önümde duran kadınsa eğer zırhayla çalar beni. Erkekse demir tokmağı vurur. Zırha çaldı mıydı içerideki erkekse açmaz. Tokmak vurdu muydu arkadaki kadınsa açıp da bakmaz. Asma beşiğim ben. Benim de aslım cevizdendir. Kucağıma bebekler düşer, kınalı parmaklar ipimi çeker. Taze gelinlerin uykulu seslerinden ninniler dinlerim. Göz göz aynalarla süslenmiş çeyiz sandığım ben. Kapağımın altında hamam bohçaları, ehramlar, oyalı peşkirler, nakışlı çarşaflar, tepelikler, alşallar, ipekten çamaşırlar saklarım. Gün gelir, hak vakti olur gelin gider, ben bir köşede dururum. Keman kaşlar, ceylan bakışlar aynalarımda kalır. El yapımı demir bir anahtarım ben. Kuşaklara gizlenir, bellerde dolaşırım. Döndüğüm kilitleri hiçbir hırsız açamaz. Sana zamanı dışarıdan açan benim. Oda oda dolaştıran da ben. Ne var ki senin aradığın kapı başka. Ben o kapıyı açmam. Şimdi geri dön, sofaya çık. Beni aldığın yere as. Burası yedi kapılı şehir. Kapı kapı dolaşma. Geldiğin yere dön, Tebriz kapısına. Bulamam diye korkma sakın. Aradığın ev orada. Kalbindeki anahtar sana kapısını gösterecektir. Geldiğin yoldan gerisin geri dönerek yarım kalmış kendi masalına doğru yürümeye başladı. Yokuşlu, genişçe bir sokağa sapıp yukarı doğru yürürken yol üstünde gözüne bir levha ilişti. Mavi boyalı bir kapının üstünde çakılı boruya asılmıştı. Üstünde kırmızı harflerle taş hamam yazıyordu. Kapı, mavi boyalı ahşap çerçevelerle çevrili camekanlı hamam girişine aitti. Başını kaldırıp baktığında bu camekanlı girişin üstünde yükselen iki katlı evi gördü. Evin demir kapısı ile hamam kapısı arasındaki mesafe 2-3 metreydi. İçindeki ses burası dedi. Dedi ama ne kubbe vardı görünürde ne de balkon. Ne de hafızasını canlandıracak tanıdık bir görüntü. Camı sertçe tıklatıp az bekledi. Baktı ki çıt yok. Kapıdan içeri başını uzatarak kimse yok mu diye seslendi. Bunun üzerine biri genç, ikisi orta yaşlı, üç adam dışarı çıktı. Hancıoğlu hamamı dedikçe onlar ısrarla taş hamam diyorlardı. Başıyla evi işaret etti. Peki ya bu bina Hancıoğlu apartmanı olabilir mi? Oranın bir ismi yoktur. Aralarında konuşurlarken civardaki esnaf da yanlarından toplanmaya başlamıştı. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor, her biri apayrı yolları tarif ediyordu. Birbirini tutmayan tarifler böyle havada dolaşırken içindeki ses inadına burası diyor. Siyah demir kapının ardında. Sonunda içlerinden biri sen en iyisi yukarı doğru devam et dedi. Yolun başında otobüs durağı var. Bak görünüyor zaten. Arkasında bir bakkal var. Bakkal Bahri. Ona sor belki o bilir. Bakkal Bahri çenesini sıvazlarken bir yandan da başını sallıyordu. Birden "Hey tırlik!" diye bağırdı durağa doğru. Tıknaz, esmer bir adam koşarak geldi. "Senin yaşın tutar. Hancıoğlu hamamı diye bir şey duymuşsan." Üçü de yokuşun başında duruyordu. "Bilirem tabii," dedi tırlık peltek sesiyle. Aşağıda taş hamamın olduğu yer eskiden Hancıoğlu'ydu. Durağa doğru yürürken yokuşun dar bir sokakla çatallandığı yerde durup arkasına baksa görürmüş. Şimdi biraz aşağıda kalmıştı. Balkon kubbeyle birlikte yokuşla sokağın kesiştiği yol ağzına bir fotoğraf gibi yapışmıştı. Yaklaşıp yakından bakmasını bekleyen bir fotoğraf gibi. "Gel ben seni götürem. Sağ ol Tilik. Kapıyı biliyorum da beni içeri alırlar mı acaba? Almaz olurlar mı? Sen misafirsen. Sediye Eze ile gelini oturur orada. Tirlik gönderdi de diye sen. Ters yüzün geri döndüğünde adamlar hala hamamın önündeydiler. Genç olan Sediye Eze diye yukarı doğru seslendi. Arkasından da siyah demir kapının zilini çaldı. Az sonra yukarıdan bir pencere açıldı. Yaşlı bir kadın çemberinin ucunu ağzına dolamış vaziyette başını uzattı. Bir misafirim var, ipi sarkıtıver hele. Kadın el çabukluğuyla ucuna anahtar bağlı ipi sarkıttı. Boşlukta sallanan anahtara baktı. Kalbindeki anahtara. İçeri girip de dar merdivenleri çıktı. Sediye Eze ile gelini Gülay kapının eşiğinde bekliyorlardı. Yaşlı kadın, hoş gelmişen buyur geç hele diyerek sobanın yandığı hole aldı onu. Odaların çok büyük olduğunu, ısıtamadığını söyleyerek oturması için yerdeki minderleri işaret etti. Kim olduğunu, ne istediğini, ne için geldiğini sormamıştı bile. Sadece aç olup olmadığını sordu. Tok olduğunu öğrenince geline dönüp sen git çay yapıver hele dedi. Holly hiç hatırlamıyordu. Montunu çıkarıp mindere çöktü. Baktı ki ev sahiplerinin bir şey soracağı yok. Tuttu, o anlattı. Kestirmeden kısa kısa. Halasını bir zamanlar burada oturduğunu, küçükken geldiklerini, bir kere daha görmek istediğini söyledi. Kardeşiyle annesinden bahsederken bir ara boğazı düğümlendi, gözleri yaşardı. Çay için zahmet etmeyin, fazla kalmayacağım. Eğer müsaade ederseniz balkonla salona bakmak istiyorum. Dağınıklığın kusuruna bakmazsam. Estağfurullah, hiç olur mu öyle şey demekle yetindi. Nereye nasıl bakacağını bu insanlara anlatamazdı. Hiç kimseye anlatamazdı. Yıllar sonra balkonda durmuş, gözlerini önündeki kubbenin yuvarlak küçük pencerelerine dikmişti. Sediye Eze ile gelini de kapının ağzına durmuş onu izliyorlardı. Tozdan mı, kirden mi yoksa başka bir sebepten midir? Yuvarlak camlar simsiyahtı. Donuk mu donuk? Görünmüyorlardı ama aşağıda, ta aşağıda göbek taşıyla kurnaların olduğunu biliyordu. Zaman masala da yapacağını yapmış, ışığını söndürmüştü. Balkonun enli duvarının üstüne yığılmış karı ellerinin tersiyle kürüdü. Geçmişte bir yer açtı. Ortaya çıkan taşın ıslak çıplaklığına dokundu. Kardeşiyle bu taşın üstünde oturmuş, ayaklarını sallıyorlardı. Buradan atlayalım mı Cihan? Yer çok kısa, bir şey olmaz. Ben korkarım, annem kızar. Yanaklarından sicim gibi kayan yaşlara gelin kaynana sessizce bakıyorlardı. Salon bura dedi Sediye Eze. Burada biraz yalnız kalsam bir mahsuru var mı? Yaşlı kadın geline başıyla uzaklaşmasını işaret ettikten sonra kapıyı üstüne kapattı. Duvarları çıplak salon hatırladığı kadar büyük değildi. Ama yine ferahtı. Yerler gene aynı şekilde halı kaplıydı. Ellerini arkasında birleştirip sırtını duvara yasladı. Gözlerini kapatıp derin bir soluk aldıktan sonra tekrar açtığında küçük kız oradaydı. Pembe şortuyla yüzü koyun halıya uzanmış halde kitaba gömülmüştü. Küçük kalbi belki de Pardaya'nın saf ve temiz aşkı Louise'den yana atıyor. Kötülükler prensesi Fausto'ya diş biliyor, o kadının bir an önce cezasını bulmasını istiyordu. Merhaba Gülçin. Omzunun üstünden başını çevirip baktığında kadını görür görmez doğruldu. Gözlerinde şaşkınlık ifadesi yoktu. Seni tanıyorum dedi. İstasyondaki kadınsın. Ne zaman geldin? Ülker Hanım'ın arkadaşı mısın? Öyle sayılır ama buraya senin için geldim. Seni alıp götürmek için. Beni nereye götüreceksin? Cin gibi meraklı bakışlarını, küçük yüreğindeki serüven tutkusunu unutmuş, kağıttan kayıklar yapıp denizde yüzdürdüğünü unutmuş. Bilmiyorum. Ben nereye gidersem oraya. Bundan sonra gidecek neresi kalmışsa oraya. Peki ya annemle kardeşim? Bizimle gelmeyecekler mi? Hayır, onları götüremeyiz. Neden götüremeyiz? Buradalar ama içerideler. Unutmuş, ayrılığı henüz öğrenmediğini unutmuş. Biliyorum ama götüremeyiz işte, sadece ikimiz. Tedirgin olduğunda böyle mi bakarmış gözleri? Yıkanırken sabun değmiş gibi ha yaktı ha yakacak korkusuyla. Annemle Cihan'ı bırakamam ki. Onları çok seviyorum. Sırtını duvardan çekti, boğazındaki tıkaç büyüdükçe nefes almakta zorlanıyordu. Biz onları bırakmayacağız Gülçin. Onlar bizi bırakacaklar, hem de yarı yola gelmeden. Hadi tut elimi de gidelim artık, çok yoruldum. Unutmuş. Kendine uzatılan her ele kayıtsız şartsız bir güvenle, kuşkusuz bir sevgiyle tutunduğunu unutmuş. Peki ya kitaplar? Onları daha bitirmedim ki. Sana söz veriyorum, devamını öğreneceksin. Sonra da bana Kendi hikayelerini anlatacaksın. Sağ ol Sediye Eze. Kapını bana sorgusuz sualsiz açtın. İçeride bir emanetim vardı. Onu almama izin verdin. Nicesi gelmiş, nicesi gitmiş. Kimseye kalmayan dünya bize mi kalacak can bacım? Sehsenime varmışam, bir ayağımı uzatmışam öteye, yüklenmişim, bohlanam, kalkmış göçüm gidirem. Sizleri hiç unutmayacağım, sağlıcakla kalın, yolun açık ola. Otele döndüğünde yemek salonunun bulunduğu çatı katına çıktı. Kentin ışıkları göz kırpmaya başlamıştı. Palandökenin zirvesinden obaya doğru dökülen akşamı seyretti. Gençten temiz yüzlü garson yemeğini getirdiğinde ne zaman döneceğini sordu. Aslında sabah dönmek istiyordum ama İstanbul'a tek uçuş varmış yarın gece. Şehrimizi beğendiniz mi? Beğenmek mi? Erzurum benim için sihirli bir masal kenti. Delikanlı başını hafifçe öne eğip gülümsedi. Sihirbazı da olsaydı keşke dedi. Açlığı, yoksulluğu, işsizliği yok edecek bir sihirbaz. Bulutların üstüne çıkan uçak sonsuz karanlıkta yarasa gibi iz sürüyordu. Arkasına yaslanıp başını omzuna düşürdü. Gözlerini kapatırken Aşık Reyhani'nin Sediye Eze'ninkine benzer sözleri kulağında dolaşıyordu. Erzurum'dan gece vakti göçümü sırtıma yüklendim, gidirem. Yıldızlar bana bir şey söylüyordu. Şubat 2011. 18. ayrımın sonu. Sayfa 167.